Ayrım 31.
Ayrıca bu, tıp biliminin etikle ilgilenenler için neden bu kadar önemli bir inceleme konusu olduğunu da açıklamaya yardımcı olur. Çünkü pek çok kişinin temel değerlerine meydan okuyan en sarsıcı yeni olasılıkların önemli bir bölümü tıp bilimi sayesinde ortaya çıkmıştır. Tıbbın önümüze çıkardığı yeni durumlar hem gittikçe garipleşmekte hem de giderek hayal ürünü olmaktan çıkmaktadır. Asli değerlerin bile gözden geçirilmesine yol açabilecek ikinci strateji, o değerlerin ifadesi olan ilkeleri birey için geçerliliğini koruyan bir değerler sistemi içine oturtmak ve bir bütün olarak bu değerlerin gerçekten dünyayı daha iyiye götürme potansiyeli taşıyıp taşımadığını sormaktır. Bizler sarsılmaz temeller üzerine inşa edilmiş, bireyin zaman zaman yeniden dekore edebileceği, bazen de değiştirebileceği ama temelleri değişmeden kalacak bir eve benzer bir ahlak yapısı içinde kalmaya eğilimliyizdir. Temeller değişemez çünkü temellerdeki bir kayma evin çökmesine neden olur. Oysa ahlakı bir ev olarak değil de yüzen bir ev olarak tasavvur etmek daha uygundur. Bu ev hayat denizinde yüzer ve daha iyi bir dünyaya doğru yol alır. Fazlaca abartılı görünse de bu örneğin ortaya çıkacağını umduğum yararları vardır. Yüzer evin bazı tahtaları ötekilere destek olursa da hiçbir tahtası yerine başka bir şeyin konamaması anlamında temel değildir. Tahtaların her biri ve hepsi yolculuk sırasında gözden geçirilebilir, kusurlu bulunabilir ve daima hazır bulundurulan yedek kerestelerle değiştirilebilir. Tahtaları gözden geçirme ve değiştirme işleminin tek sınırlaması açıktır ki su üzerindeyken tüm yapının çöpe atılıp sıfırdan başlayarak yeniden yapılamayacağıdır. Teknenin yeterli bir bölümü daima dokunulmadan bırakılmalı, böylece de onarım sürerken tekne su üzerinde kalabilmelidir. Ama herhangi bir tahta seyir halindeyken tüm yapıyı batırmaksızın ustaca değiştirilebilir. Yüzer ahlak evinin sakinleri çeşitli nedenlerle tahtalardan en temel olanlar da dahil olmak üzere herhangi birini değiştirme ihtiyacı duyabilir. Olağan kontrollerini yaparken bir zamanlar sağlam görünen bir tahtanın çürüdüğünü ya da kurtlanıp delik deşik olduğunu fark edebilir. Ya da teknenin geri kalan kısmını öyle çok değiştirirler ki tahtanın biri aslında sağlam olmasına karşın ötekilerine uymaz hale gelebilir. Ahlak denizcisini nehrin orta yerindeyken tekne üzerinde büyük değişiklikler yapmaya itecek bir başka neden de sağlam olmasına karşın teknenin istenen hedefe varmayı kolaylaştıracak şekilde inşa edilmemiş olduğunu keşfetmesi ya da ufukta yeni ve daha iyi bir hedefin belirlemesi ve bu hedefe varmanın başka bir tekniği gerektirmesi olabilir. Denizcilik metaforumuzu bırakıp olağan felsefenin kara topraklarına dönersek, bir ahlak sistemine ait unsurlar, tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde birbirine uygun olmalıdır. İlkeler birbiriyle uyumsuz olmamalı ve tüm sistem hayatla ilgili kararlar için tutarlı bir bütünlük oluşturmalıdır. Ayrıca adına ahlak denebilecek şeyin, bireylerin ahlaksal amaçlarını geliştirmeye elverişli şekilde tasarlanmış olması gerekir. Öyle ki en temel ya da asli ilkeler bile, bireyin savunduğu diğer ilkelerin ışığında sınanmalı ve diğer ilkelerle uyumsuz olması halinde bunların biri ya da diğerinde değişiklik yapılmalı ya da yerine bir yenisi konmalıdır. Bu ahlak sisteminin bireyi ahlaksal nedenlerle uzak durmayı yeğlediği bir doğrultuya yönelttiğini gösteren örnekler ve durumlar tasarlayarak sistemi oluşturan bütün ilkeler teker teker sınanabilir. Ya da birey kendisine yeni bir ahlaksal hedef belirleyebilir ve bağlı olduğu ahlak sisteminin bu hedefe ulaşmak için elverişli olmayan unsurlar barındırdığını fark edebilir. Her iki durumda da en temel olanlar da dahil olmak üzere bütün prensipleri sorgulayabiliriz ve belki bir o kadar önemlisi, birey de kendi prensiplerini gözden geçirebilir ve değerlendirebilir. 12. Ölümün ortadan kaldırılması. Kitabın bu son bölümünde ölüm üzerine konuşmak yerinde olur. Ölüm insanoğlunun kafasını daima meşgul etmiştir ve bunun tek nedeni ondan olabildiğince uzun süre kaçmak istemesi değildir. Bu konuya duyulan ilgi tıp pratiğinde de daha az değildir ve başlı başına bir inceleme konusu olarak ölümün çevresindeki tartışmalar 3 ana soruda toplanmıştır. Ölüm nedir? Ölümün gerçekleştiğini söylemek ne zaman doğrudur? Ve ölümün gerçekleştiğini söylemenin ne zaman doğru olduğunu nasıl bilebiliriz? Bu soruları başka şekilde sorarsak, bu 3 soru ölümün tanımıyla, ölümün gerçekleştiğini belirleme kriteriyle ve bu kriterin sağlanıp sağlanmadığını gösterebilecek testlerle ilgilidir. Organları ve diğer dokuları bir insandan diğerine nakil için kullanabilme olanağımızın ortaya çıkması bu soruları yeni bir önem kazandırmıştır. Yaşayan insanların çoğu tüm organlarının ve dokularının yerinde kalmasını ister ve bunu istemekte haklıdır. Ama ölüler böyle bir istemde bulunamazlar ve onlara karşı bir yükümlülüğümüz yoktur. Çoğu organın ve diğer dokuların yaşayan ya da henüz ölmüş bedenlerden alınması gerektiğinden ölüm anının belirlenmesi özel bir önem kazanmıştır. A. Ölüm nedir? Ölümün ne olduğu sorusuna verilecek yanıtlar iki ana türeye ayrılır. Bir örneğini Robert Vecht'in yaklaşımında bulduğumuz ilk yanıt tarzı ölümü biyolojik değil de ahlaksal bir sorun olarak görür. White'a göre bilmemiz gereken şey birini ölmüş kabul etmenin ne zaman doğru olacağıdır. White'ın bu soruya verdiği yanıt, bunun bireyin ahlaksal statüsünün canlı kişilere atfedilen hak taleplerinin artık atfedilmeyeceği biçimde kökten değiştiği an olduğudur. White, ahlaksal statünün bir kişinin somutlaşmış bir bilinç ya da sosyal ilişki kapasitesinden yoksunluk durumuna geri dönüşsüz bir şekilde geçtiği zaman ortadan kalktığını düşünür. White'ın tanımının bir ölüm tanımı olarak garipliği, bize tanım gereği ölmüş sayılan bir kişinin öldürülmeme hakkını yitireceğini hatırlattığı zaman ortaya çıkar. Ölmüş sayılanların öldürülmeme hakkına sahip olmadığını bize belirtme gereği duyması, White'ın kişinin ölümüyle insanın ölümünü birbirinden ayırdığını ve kişinin insan bedeni henüz yaşamaya devam ederken ölebileceğini kabul ettiğini yeterince açık bir şekilde vurgulamamasından kaynaklanmaktadır. White'ın yanıtlama tarzının güçlü yanı, ilgileneceğimiz ya da düşüneceğimiz şeyin kişiler olduğu ve bir kişinin kişi olma özelliğini kalıcı olarak yitirmesi halinde geriye düşünmemiz gereken ya da saygı göstermek zorunda olduğumuz istekleri bulunan bir şeyin kalmayacağı gibi önemli bir gerçeğe dikkat çekmesidir. Eksikliği ise elbette bunun gerçek bir ölüm tanımı olmamasıdır. Çünkü kendisi bize kişilik ortadan kalktığında istediğimiz gibi davranıp ölüyü öldürebileceğimizi belirtmektir. İnsan organizmasının ölümü. Öte yandan Ian Kennedy, sanki kendisi de kişinin ölümüyle ilgileniyormuş gibi bir yaklaşım sergilemekte ama bu konuyu White'ın yapmadığı bir şekilde karıştırmaktadır. Kennedy dikkatli bir tarzda şunları belirterek başlar. Hayatın anlamıyla da aynı şekilde ilgiliyiz. Hayatın bir insanı ne zaman terk edeceğini soruyoruz. Başka bir deyişle bir insan kişi olmaktan ne zaman çıkar? Kişi kanunların koruduğu, kendisine karşı hem yasal hem de etik yükümlülüklerimiz olan ve başkalarından istemlerde bulunabilen biridir. Bizim ilgilendiğimiz kişi olmayı sağlayan belirleyici unsurların tanımıdır. Kennedy'ye göre bu unsurları tanımlama işi, birinin artık kişi olmadığını söylemeye hazır olduğumuz noktanın saptanmasını gerektiren açıkça felsefi ve manevi bir konudur. Ama Kennedy'nin hayatın anlamı hakkında ya da birini kişi yapan şeyin ne olduğu hakkında söyleyecek hiçbir şey yoktur. Onun seçtiği ölüm tanımı esasen soluk alma, kalbin çarpması gibi yaşamsal fonksiyonların ve düşünme kapasitesinin ebediyen sona ermesidir. Kennedy bu üç maddenin önemini şöyle savunur. Bilincin kalıcı bir şekilde yitirilmesini ölüm olarak görürsek bu, kendi kendine soluk alan birinin ölmüş sayılacağı anlamına gelir. Bu kesinlikle kabul edilemez. Kennedy bunun neden kabul edilemez olduğunu belirtmediği gibi kişi olmanın üç temel öğesinden herhangi birini de tartışmıyor. Bunun nedeni hayatı kişi olmakla karıştırmasıdır. Gerçekte onu ilgilendiren ölümün tanımıdır ve Kennedy'nin vurguladığı kabul edilemezlik, kendi kendine soluk alan birini ölmüş saymanın kabul edilemezliğidir. Bunu kabul edilemez kılan nedenler, kendi kendine soluk alıyor olmasına rağmen bir bireyi, diyelim bir köpeği, kişi saymamayı da aynı şekilde kabul edilemez kılmamaktır. Kennedy, hayatın ve ölümün felsefi ve manevi bir tanımını yaptığını iddia ediyorsa da aslında yalnızca bilimsel ya da biyolojik bir tanımla ilgilidir. Tartışmasının sonunda Kennedy, ölüm kriteri olarak omurilik soğanının ölümünü belirler. Eğer omurilik soğanı tahrip olursa hiçbir fonksiyon yerine getirilemez. Soluk alıp verme, kalp atışı ve düşünce imkansız hale gelir. Yani kişi olmak için belirleyici öneme sahip olan beynin tümü değil, omurilik soğanıdır. Bu bağlamda ölüm, omurilik soğanı fonksiyonlarının tümüyle ve geri dönülmez bir şekilde kaybedilmesidir. Ama bunun nedeni, omurilik soğanının kişi olmak için gerekli olması değil, onsuz hiçbir fonksiyonun yerine getirilememesidir. Biyolojik ölüm. Ölümün tanımlanmasıyla ilgileniyorsak eğer, kişi olma durumundan çok biyolojiye yoğunlaşan bir tanımı kabul etmek daha iyi gibi görünüyor. Bir kişinin ölmüş olduğunu söyleyip, sonra da bunun onun öldürülmesini mazur gösterdiğini savunmakta iflah olmaz bir tuhaflık vardır. Ölümün organizmanın fonksiyonlarının tümüyle kalıcı olarak durması biçimindeki çoğunluğun aklına uygun tanımı üzerinde oldukça geniş bir mutabakat vardır. Ama sorun bunun gerçekleştiğini gösteren kriterin ne olduğu sorulduğunda ortaya çıkar. Bu konudaki açıklamalar iki ana gruba ayrılır. Bunlardan biri ölümün beynin tüm fonksiyonlarının sona ermesiyle oluştuğunu savunur. Birleşik Devletler'de bu görüş, tıpta ve biyomedikal araştırmalarda Etik Sorunları İnceleme Başkanlık Komisyonu'nun Temmuz 1981'de yayınladığı ölümün tanımlanması adlı raporda benimsenmiş olmasının da etkisiyle yaygın olarak kabul görmektedir. Diğer ana görüş ise ölümün omurilik soğanının fonksiyonunun sona ermesiyle oluştuğudur. Kennedy'nin ve daha birçok kişinin kabul ettiği ve Birleşik Krallık'ta üstün durumda bulunan görüş de budur. Ben burada bu iki ölüm kriteri arasında hakemlik yapmak niyetinde değilim. Bunların ikisi de beynin bir bütün olarak organizmanın işleyişindeki rolüne yoğunlaşır. İkisi de beynin tümünün ya da omurilik soğanının ölmesi halinde hayati fonksiyonların yani organizmanın işleyişini sürdürebilmesi için işler durumda olması gereken organizma parçalarının artık işlevini yerine getiremeyeceği görüşüne dayanır. Omurilik soğanı ölümünü savunanlar, omurilik soğanının ölümünden sonra üst beyinde varlığını sürdüren herhangi bir elektriksel aktivitenin bilincin kanıtı olmadığını, bunun daha ziyade tırnakların ya da saçların uzamaya devam etmesine benzeyen bir şey. Yani artık makineye bağlı olmayan birkaç dişlinin kendi kendine dönmesi ve dönseler de onlarla birlikte hiçbir şeyin dönmemesi olduğunu iddia ederler. Tüm beyin ölümünü savunanlar ise bundan bu kadar emin değildir ve üst beyindeki elektriksel aktivite dişlisine bağlı olarak dönen başka dişliler bulunabileceği ihtimaline karşı bu dişlinin de tamamen durmasını beklemeyi tercih ederler. Ben burada bu organizma ölümü kriterleri arasında hakemlik yapma niyetinde değilim çünkü bu bana nispeten önemsiz görünüyor. Önemli olan organizmanın ölmüş olup olmadığı değil, hala kişi olup olmadığıdır. B. Canlı insanlar ve ölü bedenler. Ahlaken önemli olan kişilerdir. Birinci bölümde oluşturulan kişi tanımına göre var olmayı isteyebilme kapasitesine sahip olan bir varlık kişi sayılacak ve bu erkek ya da kadın o kapasiteyi yitirinceye kadar kişi olarak kalmaya devam edecektir. Bu nedenle önemli olan hayatın değil kişinin tanımlanmasıdır. Çoğumuz için bu ikisi bir bütündür ama görmüş olduğumuz gibi birbirlerinden ayrılabilirler ve böyle olduğunda da önemli olan kişidir. Örneğin karmaşık makinelerin, diyelim çok gelişmiş bilgisayarların, eğer kendi varlıklarına değer verebilme ve yok olmamayı isteyebilme kapasitesine sahiplerse kişi sayılması teorik olarak mümkün olur. Onların varlığını hayat deyip diyemeyeceğimiz önemli değildir. Belki de hayat ancak ölebilen tek tür şey olan biyolojik canlılara aittir. Kişilik eğer organizmaların ya da belki makinelerin sahip olduğu bilinç durumu gibi bir şeye verdiğimiz isimse, o zaman önemli olan bu organizma ya da makinenin kişi olma haline ya da kişiliğe özgü bu bilinç durumunu sürdürme yeteneğine hala sahip olup olmadığıdır. Eğer değilse o zaman organizma henüz yaşıyor olsa da olmasa da yahut makine diğer yönlerden sağlam olsa da olmasa da ahlaken önemli olan şeyler de tümüyle yok olmuş demektir. Kişinin yitirilmesi. O halde bize gerekli olan şey ölümün tanımı değil, kişiyi yitirdiğimizi söylemenin ne zaman doğru olacağına karar vermektir. Hangi türden olursa olsun ve hangi ölüm kriterlerini kullanırsa kullansın, ölüm tanımlarının hepsi hayatın kalıcı ve geri döndürülmez bir şekilde yitirilmesini içerir. Daha önce gördüğümüz gibi kişi olmak, var olmayı isteyebilme kapasitesini ve böyle bir isteğe sahip olabilmeyi mümkün kılan öz bilinci gerektirir. Bunlar var olduğunda söz konusu varlığın kişi olduğu açıktır. Bunlar yok olunca o varlık kişi olmaktan çıkar ve bedeni teknik olarak hala canlı olsa bile ahlaki önemini yitirir. Tercihimize göre bu beden öldürülebilir, ölmeye bırakılabilir ya da hayatta tutulabilir. Eğer organları ya da dokuları kişi olma durumunu yitirmemiş ama ölüm ya da başka bir nedenle yitirme tehlikesine girmiş diğer insanların hayatını kurtarmak için kullanılabilecekse, o zaman bir zamanlarki kişinin bedenini, doku ve organları canlı ve kullanılabilir halde kalsın diye canlı tutmak için nedenimiz vardır. Burada yüz yüze kaldığımız önemli bir sorun, kişi olma halinin yitirildiğine, ancak bu kaybın açık bir şekilde kalıcı olması koşuluyla mı karar verebileceğimizdir. Bir başka deyişle, kişiliğin geri dönmesi olasılığını içeren koşullarda da kişi olma halinin yitirildiğine hükmedebilir miyiz? Bu sorun gerçekten çok önemli olabilir ama bunun neden böyle önemli olduğunu açıklık getirmeden bu konuya dönmeyeceğiz. Bunu yapabilmek için kalıcılık kavramı üzerinde biraz düşünmemiz ve özellikle de bugüne dek kesinliğinden kuşku duyulmamış bir sorun üzerinde durmamız gerekir. Bu sorun hayatın kalıcı ve geri döndürülemez biçimde sona erdiğini ne zaman karar verebileceğimizdir. C. Makine insanlar. Sonunda kişi olmanın gerektirdiği türden bir öz bilince sahip bilgisayarlar yapabildiğimizi düşünelim. Bunların elektrik akımına bağlı oldukları sürece tam bir öz bilince ve varlığını sürdürme isteyebilme kapasitesine sahip olduklarını varsayalım. Diyelim ki bu tür makine kişilerin iki değişik modeli vardır. 2001 modeli ve 2001,5 modeli. Diyelim ki 2001,5 modeli fişten çıkarılırsa tüm hafızası siliniyor ve tümüyle yeniden programlanması gereken yepyeni bir makine gibi oluyor. Şimdi 2001,5'ün elektrik devresini kapatmak aslında onun kişi olarak varlığını kalıcı olarak sona erdirmek olacaktır. Makinenin bağlantı koptuktan sonraki varoluşu yeni doğmuş bir bebeğin sürekli olarak bebeklikte dondurulmuş ve yeniden kişi olmak için eğitilmeyi bekleyen hali gibidir. 2001,5 öz bilinç kazanmasını yetecek kadar programlandığında kişi haline gelecek ama elektrik bağlantısı kesilerek hafızası silinince kişi olmaktan çıkacaktır. Kişi olan 2001,5'ların, kişi olmayan 2001,5'ların gövdeleri üzerinde kişi olarak varlıklarını sürdürmek için gerek duyacakları yedek parçalar yönünden önemli bir ahlaksal talebi olacak ve elektrik üretimi yapan kuruluşlara yönelik çok güçlü talepler olacaktır. 2001 ise oldukça farklıdır. Kız kardeşi gibi 2001'in de üretim sonrasında yüklenecek gelişmiş programlar yardımıyla tam bir öz bilince sahip olacağı duruma gelinceye dek eğitilmesi gerekmektedir. Olgunlaşma hızı kız kardeşininkiyle aynıdır ve üretimden ya da doğumdan tam öz bilince sahip kişi olmaya 35 dakikada geçebilmektedir. Ama 2001, 2001,5'tan farklı olarak elektrik bağlantısının kesildiği süre içinde de tüm hafızasını ve dolayısıyla kişi olma fonksiyonlarını tümüyle koruyabilme yeteneğine sahiptir. Yani 2001 elektrik akımına bağlı olduğu sürece programlandıktan ve eğitildikten sonra artık tam anlamıyla öz bilince sahiptir. Eğer elektrik bağlantısı kesilirse bilinçsiz hale gelir ve bağlantı yeniden kuruluncaya dek bu durumda kalır. Ama bağlantı yeniden kurulunca tüm öz bilincini ve dolayısıyla kişi oluşunu da hemen kazanır. Bilinçsiz ya da devreden çıkarılmış durumdayken uyuyan ya da her an çıkabileceği bir komaya girmiş bir insan kişi gibidir. Gerek insan kişi gerek makine kişi bilinçsizken öz bilinç yeteneğini koruduğu sürece herhalde hala kişi sayılacaktır. Ama gerek insan kişinin gerekse makine kişinin var olmaya devam etmeyi isteyebilme kapasitesini kullanamayacak halde olsa da bu kapasiteyi hala koruduğunu söylemek mantıklı mıdır? Donuk ölmemişler. Eğer bu sorun makinelerle sınırlı olsaydı, bunu makineler kişi haline gelinceye dek unutabilirdik. Ama teorik olarak ve belki pratikte de çok uzun ve hatta sınırsız sürelerle kişi oluşunu kalıcı bir şekilde yitirmeksizin düğmesi kapalı halde kalabilenler yalnızca makineler değildir. Bu sorunun akut hale gelmesi muhtemeldir. Çünkü hemen hemen tüm ölüm tanımları en azından bir tek noktada yani ölümün kalıcı olduğunda uzlaşır. David Lamb'in belirttiği gibi geçerli bir ölüm kavramının özü geri döndürülemezliğin bilinmesidir. Kriterler ve testler öyle bir şekilde düzenlenmelidir ki tanımda belirtilen koşullar sağlanmışsa organizmanın mekanik bir yardımla ya da böyle bir yardım olmaksızın eski haline dönüşü mümkün olmamalıdır. Bazı ülkelerin in vitro embriyoloji ile üretilen artık embriyonların dondurulmasını, onların nihai yazgısı hakkında verilecek bir ahlaksal hükmün ertelenmesi için geçerli bir yol olarak kabul ettiğine daha önce değinmiştik. Donmuş embriyon ölü değildir. Çünkü çözülüp rahme yerleştirilebilir, canlılığı kalıcı olarak elinden alınmamıştır. Bir takım zengin ve iyimser kişilerin kendi ölü bedenlerini ölmelerine neden olan hastalığı tedavi edecek ve onları hayata döndürecek olanakların bulunacağı güne dek dondurduklarını da biliyoruz. Onların iyimserliği bugünkü bilgi standartlarımıza göre temelsiz olabilir. Çünkü eğer onlar bugünkü kriterlerimize göre ölmüş iseler, dondurulmadan önce beyinlerinin gelecekteki bir diriltme işlemine girişmeye değmeyecek kadar büyük hasar görmüş olması muhtemeldir. Ama insanların bu iki vakadan gereken dersi çıkarak kendilerini henüz hiçbir şekilde ölü sayılamayacakları, ama ölüm halinde olduklarının açıklandığı anda dondurtmaya başladıklarını düşünelim. Bugün yaşamaları muhtemel olan fazladan birkaç haftayı ya da hatta ayı teknolojik yönden daha ileri bir gelecekte çözülecekleri ve sağlıklı yaşayacakları çok daha uzun bir süreye değişmek bu kişilere çok makul gelebilir. Hatta onları dondurucuya sokan iyimserlik öylesine çekici gelebilir ki bu uygulama insanlar arasında korkutucu boyutlarda yayılabilir. De ölüm kaldırıldı. Bu uygulamanın gerçekten çok yaygınlaştığını düşünelim. Nitekim bu olabilirdi. Sigorta şirketleri genç yaşlardan itibaren ödenecek yıllık bir prim karşılığında herkese buzdan bir sığınakta küçük bir dondurucuyu garantileyen planlar sunmaya başlayabilir. Bunlar süpermarketler gibi ortalığı sarıverir. Çünkü ölüm ortadan kalkmış olacaktır artık. Pratik ayrıntılar açığa çıktığında bu iyimserliğin nedenini görmek kolaydır. Sistemin işleyişi şöyle olacaktır. Her dondurucunun kapısında içeridekinin tıbbi geçmişini ve teknik olarak neden ölüm halinde sayıldığını gösteren bir bilgisayar kaydı olacaktır. Bu hastalığı iyileştirecek bir tedavi yeterince geliştirildiği zaman bu durum toplumun donmamış üyeleri tarafından bilgisayara işlenecek ve bu işlemden yararlanabileceklerin hepsi çözülüp tedavi edilmek üzere otomatik olarak listelenecektir. Tedavinin %1 başarı şansı bile olmaması önemli değildir. Çünkü işlerin pek iyi gitmeyeceği görülürse kişinin yeniden dondurulması daima mümkündür. İşlerin iyi gitmeyeceğini fark edilip de hızlı dondurucu ekibin hastaya yetişemeyeceği vakaların çok azalacağını umut edebiliriz. Bu işlem sonsuz sayıda tekrarlanabilecektir. Büyük olasılıkla bu şekilde kazanılacak sağlıklı yaşam süreleri gittikçe kısalacak ve cazip olmaktan giderek öylesine uzaklaşacaktır ki sonunda insanlar paydos etmeyi yani ölüme razı olabilecektir. Pratikte bunun daima böyle olacağını düşünebiliriz. Ama böyle bir şey asla olmayabilirdi. Çünkü Zenon'un paradoksunun Tom Stoppard tarafından yapılan çok güzel bir yorumundaki gibi sağlıklı yaşama sürelerinin gittikçe kısalmasına karşın bu işlemin sonsuza kadar sürdürülmemesi ve ölümün sonsuza kadar atlatılmaması için bir neden yoktur. Ama milattan önce 6. yüzyılda Yunan filozofu Zeno'yu vardığı sonuca götüren şey tam da işte bu sonsuz seriler nosyonuydu.